Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Dutlar Yetişmedi, Bütün Öyküleri Bir. Yazarı Kemal Tahir. Türü hikaye. İtaki Yayınları, 1. basım Ekim 2005. ISBN numarası 975-273-131-7. Bu kitap 210 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Kemal Tahir, Dutlar Yetişmedi. Selahattin Hilav'ın belirlemesiyle bizim Joyce'umuz, Türk edebiyatının büyük ismi Kemal Tahir'in yıllardır arşivlerde bekleyen yayınlanmamış öyküleri titiz ve özenli bir çalışmayla nihayet kitaplaştı. Kemal Tahir'in Dutlar Yetişmedi adını taşıyan bütün öykülerinin birinci cildinde yazarın bugüne dek hiçbir yerde yayınlanmamış ya da taslak olarak kalmış 27 öyküsü yer alıyor. Kitap Kemal Tahir'in insana bakışındaki çeşitliliği yansıtan öyküleri bir araya getiriyor. İhanet, namus, doğruluk gibi kavramlar etrafında bir araya getirilen öykülerin dışında kitapta hastane, hapishane ve küçük insan öyküleri de yer almakta. Kemal Tahir 1910-1973. Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan Kemal Tahir İstanbul'da doğdu. Gazi Hasan Paşa Rüştiyesini bitirip girdiği Galatasaray Lisesi'nin ikinci sınıfından ayrılarak öğrenimini yarıda bıraktı. Avukat katipliği, ambar muhasipliği, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. 1938'de Nazım Hikmet'le birlikte yargılandığı Donanma Komutanlığı Mahkemesi'nde 15 yıl hapse mahkum edildi. 12 yıl Çankırı, Çorum, Kırşehir, Malatya cezaevlerinde yattıktan sonra 1950'de genel af yasası uyarınca serbest kaldı. 1955'ten sonra yayımlamaya başladığı romanlarıyla edebiyatımızın önde gelen yazarları arasına katıldığı gibi tarih konusundaki görüşleriyle de düşün hayatımızı etkiledi. 21 Nisan 1973'te bir kalp krizi sonucunda İstanbul'da öldü. Dutlar Yetişmedi'yi yayına hazırlarken Kemal Tahir'in Dutlar Yetişmedi adını taşıyan bütün öykülerinin birinci cildinde bugüne dek hiçbir yerde yayımlanmamış ya da taslak olarak kalmış 27 öykü yer alıyor. Kemal Tahir arşivindeki dosyalardan derlenen bu öyküler, yazarın Osmanlıca el yazısından Sayın Melda Kalyoncu, Sayın Sabite Dostdoğru ve Sayın Hulusi Dostdoğru tarafından Latin alfabesine aktarılarak daktilo edilmişti. Bu kitabın yayımlanışını maalesef üçü de göremedi. Emekleri için onlara minnet borçluyuz. Öyküleri yayıma hazırlarken dosyaları yeniden inceledim ve daha önce daktilo edilmiş çevrim yazılar ile Kemal Tahir'in el yazılarını karşılaştırdım. Pek çok öykünün yazılış tarihi belli olmadığından onları bir araya getirirken öykülerin tematik yakınlığını göz önünde tuttum. Başlığı olmayan öykülere köşeli parantez içinde başlık koydum. Bir öykünün birden çok yazımı varsa her biri için ortak başlık yeğledim ve bu öyküleri arka arkaya dizdim. Ayrıca öykülerle ilişkin gerekli açıklamaları dipnotlarla sayfa sonlarında gösterdim. Kitabı yayıma hazırlarken dönemin dil anlayışına uygun yazım biçimlerini günümüze uyarlayarak gerekli noktalama işaretlerini koydum. Bugünün okurları için kolay anlaşılamayacağını düşündüğüm bazı sözcükleri öykülerin sonundaki küçük sözlükte açıkladım. Kemal Tahir'in edebi kimliği açısından büyük bir eksiği giderecek olan bu öyküler, yazarın kendisi tarafından yayımlanmaya değer bulunmamış olabileceği gibi üzerinde çalışma düşüncesiyle bir kenarda bekletilmiş de olabilir. Ancak Kemal Tahir'in beklettiği bazı öykü kahramanlarına daha sonra romanlarında yer verdiği Dutlar Yetişmedi öyküsünden anlaşılıyor. Bu öykünün kahramanları olan Sazlı Mustafa, karısı Güley ve bakkal Ebu Efendi, karılar koğuşunun da kahramanlarıdır. Dutlar yetişmedi, karılar koğuşunda anlatılan Malatya cezaevinde yazılmış bir öyküdür. 1940'lı yıllarda yazıldığını düşündüğüm bu öyküler, çıraklık dönemi ürünleri olarak değerlendirilebilir. Öyküdeki ustalığını göl insanlarında sergileyen Kemal Tahir, Dutlar Yetişmedi adını verdiğim bu derlemede insanları gözlemeyi ve anlatmayı tercih etmiş. Bu açıdan kitaptaki en etkileyici öyküler hapishane öyküleridir. Dutlar Yetişmedi, Hürriyet Nedir, Acayip Düşmanlık. Kemal Tahir'in yaşamından da izler taşıyan bu öykülerin dışında hastane öyküleri de etkileyicidir. Taburcu, kesilecek bacak, ahlak, namus, doğruluk kavramları üzerine düşünülerek kurgulanmış öyküler de kitapta önemli bir yer tutar. Doğruluk, zavallı namus, ihanet, ispiyon. Yine bu ciltte yer alan bir cinayet hikayesi, mahkeme zabıtları ve tutanakları kullanılarak yazılmış bir öykü olarak kurgusal açıdan ilgi çekicidir. İş Arayanlar başlıklı kısa ve eğlenceli metinler de gazete ilanı biçiminde kaleme alınmıştır. Kısa kısa başlığı altında bir araya topladığım öyküler ise bugünün çok çok kısa öykü biçimini önceleyecek bir yapıdadır. Terzi Nuri Usta, Alay Beyoğlu Yaşar, Satılmış Ağa, Marangoz Ahmet Çavuş ise birer portre öykü olarak değerlendirilebilir. 4 cilt olarak yayımlanması tasarlanan Kemal Tahir'in bütün öykülerinin 4. cilt Göl İnsanları olacak. Bu ilk cildi yazılışlarının üzerinden neredeyse 70 yıl geçmiş olan öykülerin karanlıkta kalma yazgılarını sonlandırması ve okurla buluşturması açısından heyecan vericidir. Sevengül Sönmez, 2 Eylül 2005, Cihangir. Dutlar Yetişmedi. Karşıdaki duvarın dibinde akşam üzeri iki çocukla bir köpek yavrusu oturuyordu. 8 yaşında kadar görünen zayıf oğlan sol koltuğunun altına yarım kiloluk bir kara ekmeği sıkıştırmıştı. Sağ eliyle lokma lokma koparıp ağzına atıyor, sonra kendisinden 1-2 yaş küçük görünen kızın omuzuna, beline, boş böğrüne, yani neresine rastlarsa orasına bir yumruk indiriyordu. Kız her yumrukta hıh diye bir ses çıkararak önlerinde akan harka düşecek gibi sallandığından ve ağlama taklidi yaparak yüzünü buruşturduğundan vuruşların pek de şaka olmadığı belliydi. Oğlan ekmek yemekten de yumruk vurmaktan da pek memnundu. İkisini de ihmal etmiyor, lokmadan ve yumruktan sonra üst kat pencerelerine yan gözle kabadayı kabadayı bakarak gülümsüyordu. Köpek yavrusu, adını biliyorum, Gümüş'tür, art ayakları üstüne oturmuştu. Siyah burnunu yalayarak oğlanın hareketlerini dikkatle takip ederken, ekmeğin her koparılışında bütün vücudunu, bilhassa süpürge gibi yerde sürünen kuyruğunu titretiyor, ön ayaklarıyla habersizce yerinde sayıyor, yumruklarda ise irkiliyordu. Oğlan bir iri lokma daha kopardı. Evvela köpeğe uzattı, sonra kızın burnuna dokundurdu, daha sonra ağzına attı ve kızın kürek kemikleri arasına bir yumruk indirdi. Bu sefer hepsinden daha kuvvetli vurmuş olacak ki kız neredeyse suya düşecekti. Elinin tersiyle duvara tutunmaya çalışarak adeta kıvrandı, yüzü buruştu. Tekrar duvara yaslanınca gözlerini kapatarak saçlarını başının bir hareketiyle geriye itti. Bir cigara yaktım. Kızın artık var kuvvetiyle ağlamasını istiyordum. Ağlamasını ve şu habisin yüzünü tırmalamasını. Oğlan fil hakika gaddardı, rezildi. Kibrit çöpünü pencere demirlerinin arasından dışarıya attım. Ekmeğe yumruk katık ekmek, yeni bir icat galiba diye düşünerek gülümsedim. Karşıda çocukların önünde oturdukları kerpiç duvarın yanında Abu Efendi'nin, Abu Abuzer isminin kısaltılmışıdır, bakkal dükkanı vardır. Abu Efendi gülümsediğimi fark ederek meraklandı. Gülerek üst çenesindeki takma dişlerini bembeyaz parlata parlata gelip pencereye yaslandı. Saati sordu. Bu saat sorması yalnızlıktan sıkılınca benimle konuşmaya vesiledir. Söyledim, başını salladı, sesini alçalttı.
Dünya akıl olmaz bir dolap oldu bey. Dünyaya akıl ermedi mi işler imanına kötü demektir, ne dersin?
Doğru Abu Efendi. Oğlan bu sırada ekmeği kıza verdi. Köpek yavrusu hafifçe kımıldayarak bu sefer de kızın eline bakmaya başladı. Oğlan kalkıp gerindi. Önlerinden akan küçük suyun içine girdi. Sağ ayağıyla ovuşturarak sol ayağını bir müddet yıkadı, tekrar yerine döndü. Islak ayağının parmaklarıyla kızın saçlarını tutmaya çalıştı. Beceremeyince öfkelenmiş olacak beline bir tekme indirdi. Kız ağzı ekmekle dolu olduğu için boğulur gibi bir ses çıkarmıştı. Abu benim onları seyrettiğimi anladığından seslendi.
Ulan kıza sataşma, bırak şunu, gelirim ha.
Buyur dayı, bir tekme daha vurdu, buyur.
Bırak dedim, imansız.
Kim bunlar diye sordum.
Bunlar mı? Kardeş bunlar. Şu oğlan gibi imansız yoktur. Bacısını döver, hiç aman vermez.
Demek kız bacısı, burada ne arıyorlar?
Babalarına gelmişlerdir. Babaları içeride mahpus.
Kim?
Sazlı Mustafa.
Yok canım. Demek bizim Sazlı'nın çocukları.
Sazlı Mustafa Malatya valisinde bir vakitler birçok cana kıymış meşhur bir eşkıya çetesine mensuptu. Bu çeteden galiba bir yalnız Sazlı Mustafa sağ kalmıştı.
Sazlı gözlerimin önüne geldi. Sarı bıyıklı, ufak tefek bir şey. Birisinden her zaman korkuyormuş gibi çekinerek adım atan sessiz bir adam.
İnsan onun gülmeyi hiç bilmediğinden şüphelenir. Daima kederlidir. Esen rüzgardan hile sezen bu halinden başka hiçbir tarafı eşkıyaya benzemez. Zaten mahpusa girdikten sonra eşkıyalar asla eşkıyaya benzemezler. Asıl eşkıya zannederim uzun silahla üç kol fişekten ibaret cansız bir şeydir.
Sazlı'nın tuhaf bir talihi olmalı. 7 senedir mahpusta yatmasına rağmen koğuş arkadaşlarına bile kendisi hakkında tam bir kanaat verememiştir.
Eşkıyalıkta lakabı nedense Stepan imiş. Bu sebeple mahpusların yarısı onu Ermeni sayar. Gavur dölü derler. Gavurdan eşkıya mı olurmuş?
Bu kitapsız eşkıyaların ekmeklerini, sularını taşırdı. Yani hizmetkarlık ederdi.
Diğer yarısı, Sazlı Mustafa Hekiman kazasından olduğu için bilhassa hekim andılar. Bizim tarafın adamı, biz biliriz diye anlatırlar. Sazlı süt be süt Müslümandır, hem de Sünni Müslüman. Şimdi hafız gibi gezer ama sakın aldınmayın. Stepan lakabının gaddarlığından kazanmış. Gaddarlık da bunun ayarını analar kundağa sarmadı. Günde bir adam vurmazsa gözüne uyku girmezmiş. Diz çöktü mü yallah, böylece nişancı mı olur? Beşli'nin kundağında görenler yemin de söylüyor, vurduğu adam sayısınca çentik yapmış bu imansız. Saymışlar tam 55 çentik. Demek şu bizim Mustafa 55 kana girmiş. İpten kurtulması bir Allah'ın hikmeti işte, bir Allah'ın hikmeti.
Köyden yeni geldiler. Anaları fabrikada çalışıyor.
Oğlan şimdi de kızın saçını çekiyordu. Abu hırslandı.
Bırak kızı it oğlu it. Gel buraya Silo yavrum. Seni döverim ha.
Silo bize yan yan bakarak güldü. Demek deminden beri kendisini seyrettiğimin farkındaydı. Bana galiba gösteriş yapıyordu. Abu Efendi bir daha çağırınca kasketini düzelterek ağır ağır sağ ayağını belli belirsiz sürükleyerek pencereye yaklaştı.
Buyur dayı.
Utanmaz, bir de terbiyeli görünecek. Nesine buyuralım?
Adam bacısını bu kadar ezer mi? Fukaradan ne istersin hayvan?
Beni kızdırıyor dayı.
Ne yaptı?
İte ekmek vermiyor.
Ciddi mi?
Abu Efendi uzun kiraz ağzıyla alnını kaşıdı. Ben sen de ite ekmek verseydin dedim. İşte bak deminden beri sizi seyrediyorum.
Ben başka, o başka. İti erkek beslemez.
Artık Abu Efendi'nin yüzüne bakıyordu.
Adet böyledir. Köy yerinde adet böyledir. İti de erkek mi beslermiş? Karılara ne hizmet kalır?
İt sizin malınız değil, jandarmaların köpeği. Jandarmalar doyursun.
Jandarmalar da erkek. Jandarmalar buranın garibi. Evi köyü karısı yok.
Ayıp Silo. Elin iti için adam bacısına vurmaz.
Karıdır elbet, dayak yiyecek. Yavaş yavaş alışır, iyidir.
Silo başını biraz çarpık tutarak bizimle alay eder gibi şımarık şımarık tek tek konuşuyordu. Az daha cigarayı suratına atacaktım.
İtleri sen çok mu seviyorsun?
Yok, hiç sevmem.
Sen neyi seversin?
At severim, katır severim, koca katır severim. 10 krat yük çekmeli. İnek severim ben, buzağılı inek. Kısır olmayacak.
İtleri hiç sevmem. Ayağını sürükleyerek tekrar duvarın dibine gitti. Sırtını dayayıp çömeldi. Şimdi bu haliyle pek uzakta duran bir köse ihtiyara benziyordu. Neredeyse kuşağının arasından kocaman bir tabaka çıkarıp tütün saracak sandım. Şüphesiz Silo kurnaz bir köylüydü. Gaddardı ama ciddi bir erkekti. Zor ağlayan fakat mutlaka kin tutan bir adam. Abu Efendi içini çekti. Anasız bu karalar öyle ya. Karı gece gündüz fabrikalarda. Bir hafta gece bir hafta gündüz. Ana olmadı mı çocuk kısmı terbiyeden düşer. Anasız tay huysuz olur demişler.
İki küçük amele, 11 yaşında iki kız çocuğu dükkanın önünde durmuştu. Abu Efendi şalvarını savurarak gitti. Fabrika paydos olduğundan mavi tulumlu, mavi eteklikli amele çocukları geçmeye başlamışlardı. Pek yorgun olmalarına rağmen günde 12 saat ayakta çalışıyorlar, hızlı yürüyorlardı. Ekserisinin ayağında takunyalar vardı. Sokağı bir tahta gürültüsü kaplamıştı. Silo'nun anası büyük amelelerin en sonunda geldi. Sıçrayıp kalkan çocuklarının arasında Silo'nun biraz gerisinde durdu. Şimdi üçü birden mapushanenin üst kat pencerelerine bakıyorlardı. Kadın ayağına beyaz yün çoraplar ve büyük erkek Yemenileri giymişti. Fabrikanın işçilerine verdiği mavi ve bezden etekliğinin henüz boyası tazeydi. Başına birkaç yerinden yamalı eski bir yatak çarşafı örtmüştü. Silo babasına Kürtçe seslendi. Sazlı Mustafa pencereye çıkmış olmalı ki bağırarak konuşmaya başladılar. Silo boynunu yan tutuyor, şarkı söylemeye benzeyen tek ahenkli bir sesle, tek hecelerle bir şeyler anlatıyordu. Kürt çocukları böyle haykırarak konuşurken dinlemek zevkli şeydir. İptidai adamın şımarıklığı ve körpeliği sezilir. Küçük çocukların ve genç kızların ağzında Kürtçe ısrarla İngilizceyi hatırlatır. Kadınları konuşurken İngilizlerin gururla ve lezzetle dinledikleri ince güzel lisan. Ben pencerede olduğum için Sazlı'nın karısı yüzünü hiç açmadı, sesini de çıkarmadı. Kocasına söylemek istediklerini galiba yavaşça oğluna fısıldıyordu. Sazlı Mustafa'nın ailesiyle o akşam işte o kadar tanışabildim.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.